Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Şimdi bu sabah ilk yayında bir parça önümüzdeki dönemin stratejisini, nasıl şeyler planladığını AKP'nin açısından, yani daha doğrusu şöyle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı açısından muhtemel senaryolar üzerinden biraz konuşalım istedim. Erken görünebilir ama bence erken değil. Çünkü üzerinde tartışılacak şeyin ne olduğu aslında şimdi gazetelere döndüğümüzde görülecek, anlayacaksınız. Çünkü büyük bir heyecanla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin köşe taşlarını tutturduğu insanlar bu konuları yazmaya başladılar. Dertleri, telaşları boşuna değil, bilerek yapıyorlar bunları. Mesela yeni bir açılım olmayan Kürt açılımından, yani açılacak da tam ne kadar açılacağı belli olmayan bir Kürt açılımından bahsediliyor. Biji Serok Erdoğan sloganlarının Erdoğan için söylendiğinde başkanlığı, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığını sembolize ettiği, Ahmet Davutoğlu açısından söylenildiğinde Kürtçülüğü sembolize ettiğini falan anlatmaya çalışıyorlar. Göreceğiz zaten birazdan. Biraz bütün bunların üzerinde konuştuk. Bazıları için dediğim gibi erken değerlendirilebilecek bir yayın ama öyle olmadığını 8 ay önce burada yaptığımız Kürtsüz Demokrasi yayınıyla ispatlamış olduk zaten bu sabah. O zaman da konuştuk. Yani bana Kürt'ün kendisi lazım değil, oyu lazım diye düşünen Erdoğan'ın bugün geldiği noktayı tartıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Gazeteleri konuşmaya başlayacağız. Ben de yapacağım aynı şeyi sosyal medya üzerinden. Herkesi davet edeceğim ve diyeceğim ki gelin konuşalım. Gazetelerde ne var? Bir kere şu var. O çok net. Bugün ayın 13'ü, 2 gün sonra 15 Temmuz'un anması var biliyorsunuz. 5. yıl dönümü ve orada hem kaybedilen 250 yurttaşımız, yaralanan 2500 yurttaşımız, onlar anılacak. Hem de bir yandan büyük kahramanlık hikayeleri dinleyeceğiz. Zaten görüyorsunuz başladı da. Neler yapıldı, neler edildi. Bütün bunlar konuşulurken arada gizlenen bir şey var. Bu insanlar, yani darbe girişimine kalkışan Fethullah Gülen terör örgütü olarak bugün adlandırılan The Cemaat, geçmişte kol kola yürünen, hatta iktidarı getirip AKP'ye hediye eden grup. Bütün bunlar unutturulmaya çalışılıyor. Demiştim, biz unutturmayacağız. Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Köşe yazılarına da bunlar yansımış durumda. Onları göreceğiz. Her sabah yaptığımız gibi Gazete Pencere ile başlayacağız. Gazete Pencere'nin bu sabahki manşeti, ortak adayda uzlaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki bir konuşmada adaylığını söylemişti biliyorsunuz. Adaylığından bahsetmişti. Cumhurbaşkanı adaylığından. Meral Akşener'in sözleri üzerinden değerlendirilmiş. Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak adayla girecek. Adayın ismi belli değil, ancak taraflar bir önceki seçimlerin aksine güçlerini tek aday üzerinde birleştirerek seçime girecek ve o aday Erdoğan'la yarışacak deniliyor. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na da danışmanlık yaptığı iletişim uzmanı Dr. İbrahim Uslu'yla yaptığı röportaj var Yavuz Oğhan'ın. Ondan bahsediyor. Uslu diyor ki Millet İttifakı'nın aday üzerinde mutabakatı yok, ancak tek aday konusunda fikir birliği var. İttifak adayı seçim takvimi belirlenince kurulacak, masada konuşulacak. Şu an için bunlar konuşulmuyor. İlginç bir değerlendirme ama ilk yayında ben söylediklerimi, onların arkasındayım, onlar dursun. Onun eşliğinde bunu da düşünebilirsiniz bu haberi. Vatandaş borcu rekor kırdı. Başkanlığın 3 yıllık bilançosu 965.9 milyar lira. Erdoğan'ın yeni sistemde yapılan seçim sonucunda artık başarısızlığa mazeretimiz yok dediği, Türkiye uçacak vaadinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı sisteminde geçen 3 yılın ekonomik görünümü CHP'li Burhanettin Bulut tarafından ortaya kondu. Bulut, vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan toplam borcu 965 milyar lirayla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı denildi. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık bundan sonrası trilyon lira, ama trilyon geçmişte bildiğimiz trilyon değil, harbici trilyon. Yani o geçmişte konuştuğumuz trilyonların arkasına 6 sıfır daha koyacaksınız, öyle göreceğiz. Bu kadar büyük borçluluk. Dün sabah size anlatmıştım bunu başka bir vesileyle. Sadece vatandaş borcu değil, burada dövizin yükselmesine de neden olan özel sektörün borçluluk durumu son derece önemli. Bu biraz geride kalmış haberdi ama önemli değil. İstediğini yaptırsa da kan kaybediyor. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP, Metropol Araştırması'nın son anketine göre en çok seçmen kaybeden parti konumunda görülüyor. Ya bunu anlamak için çok anket yaptırmaya falan gerek yok. Burada da konuşuyoruz uzunca bir süredir zaten. Yayını izleyen MHP'liler çok iyi biliyorlar. Ankete göre MHP seçmeninin yarısından fazlası, %51.6'sı yeni bir seçimde başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. Haksız değiller ki. Çünkü MHP yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Yani yok. 1969'dan beri sevin sevmeyin, oy verin vermeyin, bunun bir önemi yok. Siyasi düzlem içinde bir parti olarak varlığını gösteren, geliştiren Milliyetçi Hareket Partisi artık fiilen yok. MHP adı altında bir takım insanlar var. Onlar bir şeyler yapıyorlar ve deniyor ki işte bu MHP'dir, bu MHP'liliktir, bu ülkücülüktür. Ama ben de etrafımdaki ülkücülerle konuşuyorum. Yani onlara göre böyle bir şey yok. Ama zaten araştırmada bunu ortaya koymuş. MHP seçmeninde kararsızların oranı %1.2. Yani karar son derece net. %1.2. Ben bu partiye oy vermem kardeşim. Aslında burada söylenen iş MHP'ye oy vermemek değil, Bahçeli'ye oy vermemek. Fikrim yok diyenlerin oranı da %2.5. Bakın Türkiye ortalaması, yani böyle şeylerde adama diyorsun ki Türkiye'de ekonomi iyi durumda mı %18.5 kararsız çıkıyor mesela. Ben de diyorum ya sen ne fikirsiz bir adamsın ulan, nasıl söylersin bunu ya, nasıl fikrin olmaz? Cebindeki parayla da alakalı fikrin yok mu senin? Ama burada görüyorsunuz en büyük oran %2.5. İnsanların fikri çok net, çok sabit. Bu partiye ben oy vermem, haksız da değiller. Şurada TÜİK'in rakamları, ilk yayında konuştuk biraz, işsizlik %13.2'ye gerilemiş durumda. Ama bunun gerekçesi şu, yani iş yok ki zaten. İş olmayınca işsizlik gibi bir sorununuz da olmuyor. Çünkü iş yok. Çünkü öyle bir tesis yok. Kapanan şirketler üst üste artık duyuluyor, görülüyor. Yaşadığınız yerde yani sokağa çıkın. Şehrinizin hangi şehirde yaşıyorsanız Türkiye'de. İnanın hiçbir şey fark etmeyecek. Yani İstanbul'da da yaşasanız, Bitlis'te de yaşasanız, yani ne bileyim Van Edremit'te de yaşasanız, çıkın yaşadığınız yerin büyük caddesine, kiralık ve satılık yazan, geçmişte önünde oturduğunuz, hani arkadaşınız, dostunuz, tekel bayi ise kasa çevirip üzerinde oturduğunuz insanların dükkanlarına bakın. O dükkanlar yok. Yani burada oturup Türkiye İstatistik Kurumu'ndan rakam beklemeye falan hiç ihtiyaç yok bana kalırsa. Bakan yardımcıları da dubleci. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu işin peşini bırakmıyor. Çift maaş, 5 maaş alanların peşini. 4 bakan yardımcısının daha çift maaşlı olduğunu açıklamış. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işık Gece'nin, isme bak ya, Ayşe Ayşin Işık Gece, Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığından maaş aldıkları ortaya çıktı. Yavuz Yılmaz bakan yardımcılarının her birinin gelirinin 44.505 lira olduğunu açıkladı. İdare eder ya. Doğru. Sevgili Deniz'in söylediği doğru. İşsizliği bitirmek için elimizde çok önemli bir silah var. İş aramamak. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı böyle demişti. Gribe karşı, yani bu yaşanan gribe karşı, Covid'e karşı elimizde çok büyük bir silah var, yakalanmamak. Aynı şekilde iş aramazsan işsizlik sorunun olmuyor mesela. Nasıl olacaksa. 44.505 lira. Fena para değil, değil mi? Emekli maaşları bugün yattı ikramiyelerle birlikte. Yani orada kıyaslayın emekli maaşlarınızla, bu yayını izleyen emekliler. İşin değerini daha çok anlayacaksınız. Zaten hani burada Erdoğan'ın, ilk yayında anlattım ya, Erdoğan bir figür olarak seçmenin karşısına çıkmak zorunda. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni peşinden getiremez. Çünkü getirirse bütün bunlar da gelecek. Yani o yandaş rektör atamaları, antini, kuntini, hepsi üst üste dizilecek bunların. Hal böyle olunca da Erdoğan'ın tek başına çıkması gerekiyor. Başka çaresi yok. İtiraz ettiler, hapse girdiler. Bakın ileri demokrasi haberi okuyorum size şimdi. Gerçekten çok ileri, daha doğrusu ileride bir karaltı var. Biz onun demokrasi olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da geçen hafta tütüne getirilen yetki belgesi şartına karşı protesto eylemlerine katıldıkları için gözaltına alınan 16 tütün üreticisinden 10'u tutuklandı. Gördünüz mü bilmiyorum. Ben 2 sene önce Kasım ayında Adıyaman Üniversitesi'nin bir daveti üzerine orada bir konferansa gitmiştim. Genç kardeşlerimle bir araya gelmiştim. Hatta size de anlattım ya sonra, döndükten sonra Ankara'ya. Çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim Zafer'le birlikte orada Tütüncüler Çarşısı'na gittik biz. Yani yayını Adıyaman'dan izleyenler var mıdır bilmiyorum ama çok güzel bir Tütüncüler Çarşısı vardır orada. Hakikaten tuhaftır. Sigara aman diyeyim sağlığınıza çok zararlı. Ama mesela dünyada bir tek orada o gelenek var galiba. Ben Yemen'de de görmüştüm. Yemen'de, Sana'da da öyle, daha küçüğüydü ama çok o kadar değildi. Böyle çuvallarla tütünler konmuş durumda. Çuvallarla. Ve o tütünlerden mesela bu nasıl diyorsun? Sarıp veriyor adam. Ve şimdi o tütün üreticilerinin tamamı isyanda. Ne kadarının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiğini bilmiyoruz. Bir önemi de yok zaten. Anayasal hakları, açıklama yapmak zorunda da değiller. Ama burada protestolara katıldığı için 16 tütüncünün evi basılarak gözaltına alınmış. Tütüncülere kalabalığı provoke ettikleri suçlaması yöneltilmiş. Nasıl? Adamın söylediği ne? Ya kardeşim açım. Protesto ediyorsun sen. Evet açlığı protesto ediyorum. Edemezsin. Edemezsin. Ben tütün üretiyorum, aç kaldım. Edemezsin. Tütün üretmezsen, tütün üretiminden dolayı sıkıntı yaşamak durumunda da kalmasın. Bak çözüm. Kız saçı demiş. Kız saçı var. Sarı gelin var. Çok acayip tütünler var ya. Yani orada o çarşı çok güzel bir yer. Gerçekten çok. Çok. Hani bazıları çok otantik, bayılıyorum. Gerçekten gidin görün. Çok otantik, bayılacaksınız. Ya Adıyaman zaten efsane bir yerdir. Tarihi falan. Müthiştir. Gerçekten müthiştir. Keşke işte insanlar gidip görebilse. Gazete pencere böyle. Hemen geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne, onu görelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti Baron'a siyaset zırhı. Baron kim? Baron'dan bol ne var bizde ya? Cumhuriyet Ekvador Mersin kokain hattındaki operasyona müdahaleyi ve alıcıları açıklıyor. Erdem Sevgin'in haberi. CHP'nin dış ticaret ve gümrük politikaları sorumlusu İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen sağ çalışmasıyla Mersin limanına gelen muz konteynerlarında ard arda yakalanan kokainlerin ardındaki sır perdesini araladı. Konteynerların bazı alıcıları AKP'li çıktı. Polat, Ekvador'dan gelen ve uyuşturucu bulunan konteynere ilişkin operasyonun Ticaret Bakanı'nın talebi ve Adalet Bakanı'nın devreye girmesiyle emniyetten alınıp gümrük birimlerine devredildiğini açıkladı. Polat'a göre Büyük Baron'a ulaşılmasının önü kesildi. Büyük Baron kim? Ne bileyim ulan? Kaiser Söze kim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bakacağız. Dramla biten umut. Afganistan ve Pakistan'dan çıkılan yol bazen cinayet, bazen facia ile sonuçlandı. Şimdi bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı var Türkiye'de. Biliyorsunuz sosyal medyadan yayılan fotoğraflar var. Sınırdan Van'da 12 göçmenin o devrilen araçla birlikte hayatını yitirmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Ama akın akın gelen insanların fotoğrafları yayınlanıyor. O fotoğraflar aslında devam eden bir göçün yeni dalgasını gösteriyor sadece. Bu işten anlayanların tamamı şunu söylüyor. Yani Afganistan, Pakistan politikasını takip eden, oradaki durumu bilen insanların tamamı. Ya bu hiç kesilmedi zaten. O sürgün devam ediyordu. İnsanlar sürekli olarak geliyorlardı. Şimdi daha da arttı. Burada Van'da yaşanan trafik kazasının ardından bir araç sürücüsü, 11'i yanlış bilmiyorsam, Pakistanlı ve Afganistanlı göçmenler. Orada özellikle NATO askerlerinin, Amerikan askerleriyle NATO askerlerinin bölgeden çekilmesiyle birlikte Taliban'ın güçlendiği biliniyor. Taliban artık orada tekrar kontrolü ele geçiriyor ve bununla birlikte Taliban kontrolünde yaşamak istemeyen insanlar ülkeyi terk ediyorlar. Şimdi bizim açımızdan bunun sadece göç boyutu yok. Biz bunu düşünemeyiz. Bizim açımızdan işin bir de şöyle bir boyutu var. Biz ülke olarak bağlantıda kalacağımız ülkede, karşımızdaki muhatabın kim olduğunu bilmek zorundayız. Eğer Taliban'sa işte o zaman dünya ile bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz giderek kuvvetleniyor. Çünkü onlarla kurulacak en ufak bir diplomatik ilişkide bütün dünya açısından çok ciddi bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Eylül'de pik kaygısı, Avrupa'da vaka artışları başladı. Uzmanlar çözüm hızlı aşılama diyor. Artık yani ne söylenir bilmiyorum. Gün içinde o kadar çok mail alıyorum ki ben. Ya paylaşayım sizinle de. Hatta bir ikisini de burada okumak da mümkün ama insanları kırmayayım istiyorum. Hep şunu söylüyorlar. Mümkün olduğunca yayınlarda başkalarının fikirlerini de karşı çıksanız da eleştirel tavrınızın dozunu ayarlıyorsunuz ama aşı karşıtlığında çok sertsiniz. Evet, ben daha da sert olmak istiyorum. Bakın bu konuda benim verecek bir tavizim yok. Ciddi söylüyorum. Bu konuda bir geri adım da olmayacak. Yani biz inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Ünsal Bey biraz daha detaylı inceleyelim. Bakın güzel kardeşim, bizim böyle bir zamanımız yok. Dünyanın da böyle bir zamanı yok. 4 milyonun üzerinde insan öldü. Ve şu anda kullanılan aşı, BioNTech aşısı, bu işin ve varyantlarının da çözümüne katkıda bulunabileceği ispatlanmış bir aşı. Ve bunu yaptırmamak bana kalırsa affedilecek bir şey değil. Mesela Fransa da aynı tedbirlere başladı şimdi. Yani ne diyeceksiniz? Demokrasi, benim aşı yaptırmama özgürlüğüm var. Bak bir daha söyleyeyim, benim de hasta olmama özgürlüğüm var. Mesela ben senin aynı belediye otobüsüne binmek istemiyorum. Aynı restoranda yemek yemek istemiyorum. Ve bu ırkçılık, ayrımcılık falan değil. Ya hastalık yayılıyor kardeşim. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Etkinliği kanıtlanmamış. Ya hangi etkinliği kanıtlanmamış? Aşılanma düzeyine bağlı olarak BioNTech aşısı yapıldıktan sonra şu anda dünyanın bildiği her şey BioNTech aşısı yapıldıktan sonra varyantları üzerinde de etkili. Daha neyin peşindesiniz anlamıyorum ki ben. Çok sertsiniz. Ben daha da sert olma taraftarıyım. Ciddi söylüyorum. Ben sizin ortak alanda bulunmak istemiyorum ya. Çok net bu. Sizinle aynı alana girmek istemiyorum ben. Deney faresi miyim ben yazmış Alpan Korucuoğlu. Deney faresiyle alakası yok Alpan Bey. Bunun deneyleri yapıldı. Üçüncü fazları da yapıldı zaten. Şu konuda Diyorsunuz yani, işte gelecekte ne çıkartacağını bilmiyoruz. Bakın, dünyanın yaşadığı en büyük salgınlar, aşıyla çözümü bulunan salgınlardan bir tanesi çiçek aşısı. Çiçek hastalığının Avrupa'da yaygınlığıyla, hani burada size salgın diye bir kitap tanıtmıştım, hatırlıyor musunuz? Dünyadaki büyük salgınları inceleyen bir kitaptı. Herhalde 3-4 ay oldu. Çiçek aşısı ilk bulunduğu zaman aynı tepki ona da konmuş durumda. Şimdi bugün bu aşı karşıtlığını sergileyenlerin hepsinin kolunda, yani benim yaş kuşağımdaki şu benek var ya şuradaki, gördüğünüz şuradaki boşluk, hepsinde bu iz var. Ya hiçbir şeyden çekinmiyorsanız lütfen ona bakın, kolunuza bakın ya. Bu ülkenin doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, hastanedeki hademesi, idari personeli, ambulans şoförü, paramedikleri, ya hepsi sizin yüzünüzden ölüyor. Ya kardeşim, daha ne denebilir ki? Ben deney faresi miyim? Çıkmayın evinizden o zaman. Hiç çıkmayın. Kimseye dokunmayın. Alışveriş yapmayın. Ben sizinle aynı bölümde, aynı ortamda olmak istemiyorum. Bu kadar da net söylüyorum bunu. Hastalık bulaştırıyorsunuz çünkü. Açık ortamda kalıyorsunuz. Ve ondan sonra diyorsunuz ki benim özgürlüğüm var. Şimdi deniyor ki Eylül ayında yeni bir pik yaşanabilir Türkiye'de. Nereden biliyoruz? Vallahi şuradan biliyoruz. Bakın tatil bölgelerine. Dün açıklandı. 9 güne çıkartıldı Kurban Bayramı tatili. Göreceksiniz şimdi. Herkes birbirinin üstünde. Ya Adrasan'da 3000 nüfuslu yer 21 bine çıkmış nüfusu. Ya kardeşim, fikir olarak neden çiçek aşısıyla aynı kefeye koymak hata olsun? Bir dakika durun. Neden çiçek aşısıyla aynı kefeye koymak hata olur? Aynı karşıtlık o dönemde de var. Nesi farklı? İnaktif aşı olması mı? Peki siz şunu söyleyebiliyor musunuz? O dönemde bu mRNA aşıları olsaydı insanlar bu ayrımı yapacaklar mıydı? O günün teknolojisiyle inaktif aşıya ulaşabilmek mümkün. Hücreyi tetikleyerek değil, aşının mikrobunu seyreltilerek vücuda zerki. Sadece bu biliniyor teknoloji olarak. Neden hata olsun? Sizin işinize bu geliyor. Aynı değil kardeşim. Allah Allah. Nasıl aynı değil? İnsanlar canavliyle nasıl deneysel tedavilere müracaat ediyorlar yaşamsal sorunlara girdikleri zaman. Ama şimdi gözümüzün önünde yaşanan bir şey var. Bakın, çiçek aşısı yıllardır kullanılıyor. Alpan Bey, yıllar sonra siz inanın bu anlatılan grupta sayılacaksınız. Yıllar sonra biri diyecek ki başka bir salgınla ilgili konuşurken, ama mRNA aşısı yıllardır kullanılıyor. O gün siz yine haksız olacaksınız, biliyor musunuz? Şimdi direniş sergiliyorsunuz ya. Aradan geçen zaman mıdır sadece bunun belirleyicisi? O zaman çiçek aşısı da olmasaydı, yani dünya devam etseydi, olduğu gibi çiçekten milyonlarca insan ölmeye devam etseydi, öyle mi? Ya bunun fikirle falan bir alakası yok. Hiç kusura bakmayın. Bu yayını izleyenlerin tamamınadır bu çağrım. Gerçekten bunu duyacaksınız burada. Bence çok daha sert olmalı. Çok daha sert olmalı. Bu önlemler çok net alınmalı. Doktorların, hemşirelerin vebali üzerinizde. Sizin yüzünüzden ölüyor insanlar. Hasta bakıcılar, hastane hademeleri, idari personel, ambulans şoförleri, sağlıkçılar, hepsi sizin yüzünüzden ölüyorlar. Bu kadar da net. Herkes kafasına göre bir şey anlatıyor. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım. Hayallerinizi çalmalarına izin vermeyin. Kimdir? Başkan Erdoğan, başkan! Gençler ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayatlarını çalmasına izin vermeyin. Kesinlikle katılıyorum. Bütün muhterislerin. Ciddi söylüyorum. Yalancıların hayatınızı çalmasına izin vermeyin. Sizin gözünüzün içine baka baka yalan söyleyenlere izin vermeyin. Vallahi. Yalan söylediği belli olan insanların, ekonomiyle ilgili atıp tutanların, aşıyla ilgili atıp tutanların, aşı paralı diyenlerin mesela. Hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Ciddi söylüyorum. Aşıda tatil rehaveti alarmı, Delta varyantına karşı aşılama için yeni bir seferberlik başlatılacak. Bu haber sabahta var, sabahın birinci sayfasında. Yaklaşan Kurban Bayramı ve tatil hareketliliğiyle Delta varyantının Anadolu'ya yayılmasından endişe ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Güner, Delta'nın bulaş hızı daha yüksek, aşılanma ve maske çok önemli. Ben size yaşadığım bölümü anlattım işte, yani benim tatilde gördüğüm yerde insanların %70'den fazlasının maskesi falan yoktu. Ciddi söylüyorum. Denizden gelen iyot havasının mikrobu kırdığını düşünüyorlar galiba. Böyle bir mantık olamaz Alpan Bey. Bu arada ben aşı karşıtı diyeyim, zorlamaya karşıyım. Pardon, ne yapacağız o zaman? aşı karşıtı değilsiniz. İnsanlara anlatıyorsunuz. Bak kardeşim, aşı bu, bu, bu şekilde oluyor. Sana verdiği bu, bu, bu. Ama beni zorlama. O zaman aşı karşıtı olmuyor musunuz siz? Ben aşı karşıtı değilim, zorlamaya karşıyım. Nasıl yapacağız? İkna için bu kadar zaman uğraşıldı. Ne yapacağız şimdi? Küstah tavra res çeken Galatasaray geri döndü. Dün gecenin haberi. Dün gece Türkiye bir anda böyle sallandı. Tabii bu haber, bu sallantıyla birlikte bir yandan da insanların içindeki o böyle ırkçılık tohumları falan da patladı. İşte küstah Yunan'a ders falan diye. Birkaç gazetede var, Hürriyet'te var mesela. Küstah Yunan'a ders. Ya kardeşim, bak bunu bir millet üzerinden tanımlamak doğru değil. Milleti yöneten üzerinden tanımlamak zorundasın. Çünkü burada eğer böyle bakacak olursan, Galatasaray bir dostluk maçı yapmak üzere Yunanistan'a gitmişti Olympiakos'la. Olympiakos kulübünün başkanı orada havaalanında bekliyor adam. Galatasaray içeri girsin diye. Bilmeyenler olabilir, anlatayım. Galatasaray kafilesi gidiyor. Atina'ya indikten sonra orada oturtuyorlar. Havaalanında bir lounge'a girmelerine izin vermiyorlar. Açıkta oturtuyorlar insanları. Bu arada Olympiakos'un kulüp başkanı, yöneticileri, kafileyi karşılayacak insanlar da orada. Dışarı çıkışına bir grubun izin veriyorlar. Sonra diyorlar ki toplu olarak test yapacağız. Kardeşim test var bizde diyorlar. Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı olarak PCR testlerinin tanınmasına ilişkin anlaşma da imzalanmış durumda. 24 saatlik test var elimizde. Taze neticeli. Hayır, biz yapacağız. Ama dün Fatih Hoca'nın anlattığından anladığım işin bir de şöyle bir boyutu var. Pasaportların toplanması gibi bir çalışma yapılmış. Bakın, bence asıl iş burada. Asıl kritik durum bu. Pasaportlar toplanıp açıkça beyan edilmiş, sizi deport edeceğiz diye. Yani sınır dışı edeceğiz. Sınır dışı edilecek bir durum yok lan. Dostluk maçına gelmişsin zaten oraya. Dostluk. Bunu tanımlarken bile ırkçılığı kaşıyan insanlar var. Sabah gazetesi böyle. Hepsini kutluyorum. Valla yani çok iyi yapmışlar. Orada yapılacak tek şey dönüp gelmek. En doğrusunu yapmışlar. Sözcünün manşeti caminin içinde protokol koltuğu. Biz dün bu haberi görmüştük, konuşmuştuk biliyorsunuz. Tarikatın hafızlık icazet merasimi sırasında. Tarih Fatih Camii'nin içinde koltuklar, masa ve kürsü konuldu. Protokoldekiler koltukta oturdu. Valla çok acayip bir şey ya. Size daha önce anlatmıştım ya. Yaşadığım bir olay. Bak, yaşadığım bir olay. Daha önce anlattım. Dinleyenler için ikinci baskı olacak. Bu olayın canlı tanıkları, hatta onlardan bir tanesi de Sözcü gazetesinde bu haberi yapan sevgili Veli, Veli Toprak. Türkmenistan seyahat sırasında, Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında, Türkmenistan'da heyete verilecek bir yemek için, heyet onuruna verilecek bir yemek için, heyetin başkanı da Tayyip Erdoğan, Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı, Cemil Çiçek Adalet Bakanı, Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanı, kadroyu da sayayım size de, hani hiç kimsenin böyle yok böyle bir şey olmadı deme şansı yok. Bir açık çiftlikte, çok da büyük bir çiftlikte, yanlış hatırlamıyorsam bir at çiftliğiydi, çok güzel bir yer. Orada bir açık havaya böyle upuzun bir sofra kurulmuş, yemek yenecek. Ve işte biz de muhabir olarak bir yandan haber yazdırıyoruz, bir yandan iki lokma biz de bir şey yiyeceğiz ki devam edeceğiz çünkü heyetin gideceği başka bir yer var. Ben haberi yazdırırken geç kaldım sofraya oturmakta. Her yer dolmuş. Yani Türkmenler, orada yaşayan, orayı bilen insanlar bilecektir. Organizasyon da bir numaradır. Gerçekten. Yani organizasyonu yapmazsan organizasyon sorunun olmuyor. Türkmen mantığı budur. Zamanında Türkmen başının yerleştirdiği, sonra işte Sapar Murat Niyazov'un devam ettirdiği. Yer kalmamış. Böyle masanın etrafında gezerken Erdoğan'ın yanındaki koltuktaki insan kalktı. Ve onun yanındaki koltuk boş. Tayyip Erdoğan bana dönerek, bak şahsıma dönerek, şahsım, ben, kendim, bizzat, bu insan bana dönerek dedi ki buraya oturabilirsin. Hani böyle bir tedirgin oldum. Ben parlamento muhabiriyim. Ben ve arkadaşlarım çok fazla cumhurbaşkanıyla, başbakanla, kralla, kraliçeyle yemek yedik yani işimiz gereği. Ama orada bir heyet yemeğinin içinden nasıl oturulur çok fazla bilemedim. Bana Erdoğan'ın sözüdür. Burada anlattım. Bakın, kendisi hayatta. Aynen şu cümleyi kurdu. Camide ve yemekte protokol olmaz. Kardeşim, nereden geldik biz buraya? Adamlar Fatih Camii'nin içine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da dahil olmak üzere diğer konuklara özel koltuk koyuyorlar. Bu yayını izleyen mütedeyyin izleyiciler, size sesleniyorum. Alo! Ne hissediyorsunuz bunu duyduğunuz zaman? Çok güzel değil mi? Çok tebrik ederim. Gerçekten kafanızı eğin ya da kaldırın, ıslık çalmaya başlayın. Olmadı, yaşanmadı değil mi? Bunların hiçbiri olmadı. Bak ben yaşadığımı koyuyorum ortaya. Sen de azıcık inancında samimiysen çıkıp arıza yapman lazım bu işe. Yapar mısın? Yapmazsın. Adım kadar iyi biliyorum. Çünkü siyasal İslamcılık bunu gerektirir. İşine böyle mi geliyorsun? Tamam kardeşim bırak. İnanmadın mı? Bak şimdi sana bir siyasal İslamcının yazdığı yazıdan bir parça okuyorum. Karşı mahalleden bu mahalleye geçtim. Ben artık bu mahallenin adamıyım kardeşim. Karşı mahallede de ayağım duruyor falan filan. Ahmet Hakan yazıyor. Şu Bici Serok Erdoğan hikayesi var ya, kaçınılmaz olarak o da onunla ilgili olarak yazmış. Ama tabii ne yaz denildiyse onu yazmış. Bici Serok Erdoğan sloganından sonra Ahmet Davutoğlu ima yoluyla da olsa şöyle bir yaklaşım sergiledi. Bahçeli beni Serok Ahmet diye eleştiriyordu. İşte bakın Erdoğan'a da Bici Serok Erdoğan denildi. Bakalım Bahçeli buna ne diyecek? Yazmak lazım. Bahçeli bu konuda bir şey demedi. Ama Bahçeli'nin danışmanı ve Türk Gün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek bir şey dedi. Şöyle yazdı köşesinde. Senin Serokluğun PKK'dan, PYD'den, YPG'den, HDP'den, terörist Demirtaş'tan yanayken tarihin en büyük terörle mücadelesini gerçekleştiren ve HDPKK'ya nefes aldırmayan iradeye söylenen Bici Serok Erdoğan sloganları nasıl bir görülecek? Siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Oysa tamamen aynıdır, hiçbir farkı yok ki. Çünkü bunun üzerine Ahmet Davutoğlu söyleyemez bunu. Kendi de çünkü o dönemde danışman olarak işin içinde olduğu için mutlaka söyleyemeyecektir ama o zaman bunun üstüne Dolmabahçe görüşmesini bağlarsın. Ha buradan giriş görüntülerini koyarsın. Efendim? Ama siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Çünkü arkasından da şunu yazmanız gerekir. Hiç de fena cevap değil. Bakalım Davutoğlu buna ne diyecek? Benim vicdanım var mı diye sormuyor gördüğünüz gibi. Davutoğlu buna ne diyecek? Bir siyasal İslamcıdan daha fazlasını beklemek hatadır çünkü. Hani bu şeye benziyor. Hilal Kaplan'ın katıldığı bir programda neden feminist olmadığını açıklamasına benziyor. Hiçbir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok. Ahmet Hakan'ın da anlattığının hani böyle bu anlamda hiçbir önemi yok. Aynı değil onlar diyor. Aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Karıştırma. Nasıl aynı değil? Orada beji derken beji, j'yi biraz daha baskılıyorsun Erdoğan'a söyler. Bu farklı. Farklı beji. Öbürü biji. Farklı bence de. Evet ya mantıklı. Abdülkadir Selvi de tam işe bak ki aynı konuyu yazmış. Bici Serok Erdoğan sloganı rahatsız etti mi? Erdoğan yeni bir açılıma mı gidiyor? Yok anam yok açılıma gitmiyor diyor özetle. Yeni diyor iman tazeliyor diyor. Vallahi bak okudum ya. Bunu yeni bir iman tazelemesi olarak görmek mümkün. AK Parti bir süredir ihmal ettiği Kürt gerçeğini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Çünkü Kürtleri kazanmadan seçim kazanamayacağını gördü. 2023'te seçimleri kazanabilmesi için Kürt oylarını alması gerektiğini fark etti. Çok iyi vallahi be. Yani bu ani aksiyon alma yeteneğiniz çok acayip ya. Çok acayip. 14 Aralık 2020 merak edenler YouTube'dan açsınlar. Kürtsüz Demokrasi yayınını izlesinler. Biz bunu konuştuk. 8 ay önce. Neden? O zaman konuşulması gerekiyordu. Şimdi siyasal İslamcılık bunu gerektirir. Şimdi işime yarıyor. Şimdi konuşurum kardeşim. O zaman konuşmam. Aynı mı? Onlar bir mi? Biji. İki J ile söylüyorsun Erdoğan'ı. O başka. Öbürü biji. Yani Kürtçe bilenler de beni doğrulayacaktır kardeşim böyle. Biji, biji. Ne güzel değil mi? 10 tütüncü tutuklandı ya. Hakikaten kabus ya. Neden? Protesto ettiği için. Neyi? Tütün yetki belgesini. Adamın işi o. Şimdi bak bunun arkasından şu haberler gelecek. Ellerim kırılsaydı da oy vermeyeydim. Ya kardeşim geç bunu geç. Bak çok güzel bir deyiş vardır Anadolu'da. Derler ki ver yarini ellere vur elini yerlere. Bu geçti artık geçti bitti o. Bırak onu. Devam edelim sözcü böyle. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Ya bu arada aslında size bir bugün combo yapmaya niyetlendim. Sonra dedim ki yazık günah insanlara ya. Lan yaz sıcağı zaten her yerde bir de mevsim normallerinin 5-6 derece üstünde sıcaklık. Size bir de Abdurrahman Dilipak okuyacaktım. Vallahi billahi. Bak düşündüm. Yalan yok. Sonra dedim ki yazık günah ya. Ne yazmış biliyor musunuz? Ya onu söyleyeyim ne olur. Vallahi onu söyleyeyim. Diyor ki işsizlikten yakınıyorsun ya diyor. He? O diyor teknoloji gelişti gelişti diye bayram edenler mutlu musunuz diyor. Bize mi diyor lan? Evet. Çünkü işsizliği yaratanın teknoloji olduğuna inanıyor. Vallahi bak ciddi söylüyorum. İşte yani kenevir kafası böyle bir şey. Kenevir kafası açıldıktan sonra gidebileceği yerin sınırı yok. Dalga geçmiyorum ya. Vallahi öyle yazmış. Bayram edin diyor. Sizin yüzünüzden diyor. Teknoloji gelişti. Al sana işsizlik diyor. Robotlar kendi kendine çoğalıyor. Ciddi söylüyorum. Bak sadece şu soruyu sorarak bile yani normalde kafa beton da zaten mavi ekranı döndürmen mümkün. Robotu kim yapıyor? Abdurrahman böyle kafa atmaya başlayacak bunu söylediğinde. Çünkü bu soru onu durduracak soru. Devamı yok. Etkilenir mi? Kardeşim bir siyasal İslamcı bundan etkilenmez. Yarın robotlar İslam'ı seçti diye haber yapabilir bu adam. Ciddi söylüyorum bak. Zerre kadar da etkilenmez. Yapar devam eder. Bir günün manşeti işsizlik üzerine kadınlar işsiz ve umutsuz. Hayri Hoca'dan, Hayri Kozanoğlu'ndan da bu arada bir yorum var. O da diyor ki rakamlar, TÜİK'in açıkladığı rakamlar inandırıcılıktan çok uzak ama onların açıkladığıyla bile sadece Türkiye'de her 100 kişiden 43.8'inin, 100 kadından da 26.3'ünün işi var Türkiye'de. Bunu TÜİK söylüyor. Bu bile yeterince acıyken biz rakamları değerlendiremeyiz, bunun üzerinden gidemeyiz diyor. Çok sağlam bir yazı yazmış. Bir tablo oluşturmuşlar. 32.1 milyon çalışabilir yaştaki kadın nüfusu, iş gücüne dahil edilmeyen kadın sayısı 22 milyon bu arada. 1 milyon 600 bin iş aradığı halde iş bulamayan, %15,5 kadın işsizliği oranı. No pasaran. Bunu geçen hafta, önceki hafta, cuma konuşmuştuk. Ernest Hemingway'in Burada Çanlar Kimin İçin Çalıyor konuşurken bunun hikayesini anlatmıştım size. No Pasar'ın İspanya İç Savaşı sırasında. Hatırlıyor musunuz? O kadar çabuk unutmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. 10 gün oldu daha ya. Hani iç savaşta o faşist kuvvetler ele geçirmek üzere Madrid'e giriyorlar ve üniversitenin önünde durduruluyorlar. Halkın büyük bir direnişi var, cepheler kazılıyor falan. Oradaki slogan No Pasaran, geçiş, geçit yok. Şimdi Küba ile ilgili olarak kullanılıyor. İlginç bir durum var çünkü Küba'da Amerikan etkisiyle birlikte bir takım protestoların başladığı söyleniyor yönetime karşı. Ahmet Hakan mesela köşesinde şunu sormuş. Bizde diyor solcular böyle kardeşim diyor. Başka ülkede olsa özgürlük çığlığı diye alkışlarlar. Ama diyor Küba'da sosyalist yönetime karşı olunca vay Amerikan parmağı diyorlar. Ya mı Amerikan parmağı? Amerikan parmağı kardeşim. Sen aynı şeyi yapmadın mı? Ukrayna'da, Letonya'da, Litvanya'da oradaki protesto gösterilen Soros parmağı diye çıkmadın mı? Ulan sen demedin mi Gezi'de Soros parmağı diye? Siyasal İslamcı olmak bunu gerektirir. Bana bugün bu lazım. Bakarız kardeşim. Günü çıkartırız. Bugün ne lazım? Solcu mu oluyoruz? Oluruz ya, mevzu değil. Hiç sorun. Sağcı. Benim bünyede durmaz da bu arkadaşlar da durur. Milliyetçi hiç sorun değil. Anında döner gireriz içeri. Şeriatçı hemen. Sorgulamaz bile. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi böyle. Evrensel'e bakalım. Memleket işsizlik ve borç girdabında manşetiyle çıkmış. Türkiye'de işsiz sayısı 8 milyon 750 bini bulurken yurttaşların başta bireysel kredi olmak üzere borçları 965.9 milyar liraya ulaştı. Bu CHP milletvekilinin yaptığı çalışma biliyorsunuz. Onunla ilgili haber burada da ilk yayında da konuşmuştuk. Zaten Gazete Pencere'de de okuduk bu arada haberi. Bakalım. Ha, Türk Tabipleri Birliği'nden rehavet uyarısı. Çok iyi kullanmış Evrensel Gazetesi birinci sayfasından. Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Tayyar Şaşmaz vaka sayılarının hala yüksek olduğunu ve salgının bitmediğini hatırlatarak aşılamada da hedefin uzağındayız, rehavete kapılmamalıyız uyarısını yaptı. Doğru uyarı kardeşim. Çok doğru uyarı hem de. İngiltere'de ırkçı penaltı tartışması. Bu haberi konuşalım. Hatta ben bununla ilgili bir yayın yapmayı da düşündüm ama işin ucu bucağı o kadar açılıyor ki. Haberin içinden konuşmakta fayda var. Şimdi Euro 2021'in finalinde, daha doğrusu bu Euro 2020 aslında ertelendiği için bu tarihe sarktı. Euro 2020'nin finalinde İtalya ile İngiltere arasındaki maçta, İngiltere'de Wembley'de oynandı. İtalya penaltılarla kazandı. Bu arada penaltıları atsın diye oyuna aldığı Gary Southgate'in oyuna aldığı oyuncuların ikisi de kaçırdı penaltıları. Bu insanlar siyahi renkli, zenci oldukları için İngiltere'de ırkçı saldırıya maruz kaldılar. Şimdi diyorlar ya hani demokrasinin beşiği, lan yerim senin beşiğini ben. Orada İtalyan taraftarları nasıl dövdüklerini gördünüz değil mi? Şimdi bunu tartışıyor İngiltere. Irkçılık damarı yok oldu mu? Irkçılık damarı yok oldu mu? Ahmet Ümit'in romanını ben size burada tavsiye etmiştim ya. O romanı okurken biraz bu mantıkla okuyun. İçinde ırkçılık çok güzel serpiştirilmiş çünkü. Toplumların hafızasında var bu. Avrupa'da pek çok ülkenin hafızasında var. Almanların hafızasında var. Hortluyor bu. Ve insanlar bir anda böyle bir kıvılcımla zart diye ortaya çıkartıyorlar. Şu anda çıkan da o. Penaltıları kaçıran siyah futbolcular ırkçıların hedefi haline geldi. Irkçı ifadeler başbakandan kraliyet ailesine kadar büyük tepkiyle karşılandı. Kayıp Tanrılar Ülkesi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yaprak Hanım. Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabının adı. Ve orada Alman ırkçılığını, nazizmin nasıl yükseldiğini falan anlatıyor. Burada da aynı hikaye var. Gözümüzün önünde oldu ya. Devam edelim. Evrensel böyle. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Terfi de ister misiniz? Ben? Yok istemem ben. Benim zaten burada terfi etsen ne olacak? Ofis boy da benim, genel müdür de benim, yayın yönetmeni de benim, CEO da benim, CFO da benim. Hepsi benim yani. Ha bana değil tamam. 15 Temmuz yüzsüzleri. Abi onun altından kalkamazsın. Bak sen de gazete olarak gidersin 15 Temmuz yüzsüzü. Sen de 15 Temmuz yüzsüzüsün. %100 yüzsüzsün üstelik. 15 Temmuz başarılı olsa Junta'nın müsteşar, vali, belediye başkanı atayacağı FETÖ'cü generaller mesleğe dönmek için OHAL komisyonuna başvurdu. Komisyonun red cevabı verdiği yüzsüzler arasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimini yöneten Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim de var. Arkadaşlar siz birbirinizden öğreniyorsunuz bunu, aranızda çözersiniz ya. Vallahi aranızda çözersiniz. Gülen'in veliahtı Almanya'da öldü. Fethullah Gülen, FETÖ'yü kurduğunda yanındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül, Almanya'da Covid-19'dan öldü. Ya yapma ya. Şimdi şeye bir başsağlığı mı dileseniz? Hani artık değil ya FETÖ'cü. Hatta bilir kişi FETÖ konusunda yazılar yazıyor, köşe yazıları yazıyor. Çok önemli bir insan. Bir ona başsağlığına mı gitseniz? 14 kişiden bir tanesi o, bir tanesi Fethullah Gülen, kalan 12 kişiden bir tanesi de o. İsmini vermek istemiyorum, o kendini bilir. Devam edelim. Yeni Şafak. Böyle. Akşama bakalım. Gençlerin istismarına fırsat yok. Bence de. Başkan Erdoğan. Başkan! Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Dikkatinizi çeken bir gelişme var mı Türkiye'de? Çok acayip bir şey ya. Bakın kayıp silahlar konusuyla ilgili tek cümle kurulmuyor. Tek cümle. İktidardan bir cümle gelmedi daha. Çünkü bu konu gündeme geldi daha önce. Ya ismini vermeyin. Ya sevgili Hasan Açba lütfen ismini vermeyin ya. Lütfen. Gerek yok. O kendini bilir. Falaka çekilirken zopanın ucundan tutan bugün püripak, tertemiz bir insan. Vallahi yüzüne nurlar inmiş. MIT'in paketlediği inandı, tutuklandı. MIT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği Orhan İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya Genel Sorumlusu olduğunu itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen İnandı'nın örgüt yapısıyla ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi. Bir şey soracağım. Aranızdan kaç kişi mesela Akşam Gazetesi'ni yönetenlere, yazanlara, çizenlere soruyorum. Aranızdan kaç kişi? Mesela bu adamla neydi? Ne İnandı'ydı? Hüsnü mü? Hüseyin mi? Neydi adı? Orhan İnandı. Kaçı mesela kendisiyle görüştü? Tanırsınız. Kaçınız tanırsınız? Kaç bakanla görüşmüştür Orhan İnandı? Çok. Alkollü densizlik. İstanbul Kadıköy'de alkol aldıktan sonra Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 3 kişi gözaltına alındı. Gece yarısı 3 kişiden biri kapının üzerine çıkıp oturdu. Diğer 2 kişi müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu söyleyeceğim bazılarınızın canını yakacak, hoşlanmayacaksınız. Kadıköy ile ilgili çok uzun süredir bana da mail olarak çok geliyor şikayet. Yani biraz bana öyle de biraz muamele ediyor bazı insanlar. Bunu da konuş, bunu da gündeme getir falan diye mahallesinin sorununu anlatıyor mesela. Olabilir. Burada sosyal medyada çok haksız bir durum var. Ciddi söylüyorum. Bakın orada bir koruma kollama hikayesi başladı. Şimdi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin, Ortodoks Kilisesi'nin orada tam giriş kapısının üzerine, cümle kapısının üzerine çıkıp dans eden o iki sığır var ya, o iki sığır. Hayır işte doğru bakış o değil. Yani hep şöyle bakılıyor. İşte şeriatçılar, yobazlar Kadıköy'ü bitirmeye çalışıyor. Bakın şunu bir kere net şekilde koyalım kardeşim. Doğrunun yanında duracaksan kimden geldiğine bakmayacaksın. Orada ağzıyla içmeyi bilmeyen bir sürü öküz var. Şimdi öküzlere haksızlık ettin, çok ayıp oldu falan. Yok değil. Ağzıyla içmeyi bilmeyen bir sürü öküz var. Ve onların bu işlerde yarattıkları tedirginlikle ilgili defalarca bana bile şikayet geldi. Bunu insanlar görmezden geliyorlar. İşi sadece çok kolaya kaçıp bir yere bağlamaya çalışıyorlar. Bakın bu hata, büyük bir hata hem de. Böyle yaklaşım sergilenecekse eğer, o zaman işin içinden çıkamayız biz. Bunu yapanlar AKP'liler, kesin onlar. Alakası yok. Alakası yok kardeşim. Ağzıyla içmeyi bilmeyen çok sayıda öküzün Kadıköy'de insanları hayatı zindan ettiği artık bilinen görülen bir şey. Ve böyle giderse iktidarın eline acayip bir koz vermiş olacaklar. Acayip. Ağzıyla içmeyi bilmeyen, insan gibi eğlenmeyi bilmeyen bir sürü öküz yüzünden bu yaşanıyor. Ama bizde mesela sosyal medya desteğiyle nasıl gidiyor bu? Yobazlar orayı kirletiyorlar. Yeni bir plan. Lan ne yeni planı? Muhtemelen kafası 3 milyon olan iki tane öküz çıkmış oraya. Doğrusunu görmezden gelirsek eğer bundan sonrası çok acayip bir yere gidecek. İnsanlar kendilerine yakın olanı saklıyorlar. Aman abi onların şey geçmesin adı yani ama hazır şey ver. Tamam yobazlar onlar yapıyorlar. Irkçılar onlar çıkmışlar. Alakası yok. Başka bir yere de tırmanabilir o. Kafası 3 milyon. Ağzıyla içmeyi bilmeyen öküzler yüzünden insanların içki içme özgürlüğü tehdit altına girebilir. İktidarın tam istediği şey çok net hem de. Çok net. Eline altın tepsiyle sunuyorsun direkt. Adamlara yapmıyorsun. Yani aynı şeyi düşünüyorum işte Hasan Açbay'la. Camide Kabe'yle çalındı diye gaza gelen insanlar kiliseye bunu yapanları tutuklamıyorlar. E tamam. Bu insanları gözaltına alıyorsun sen. 3 kişi, 2 tanesi zaten yakalan. Orada görünüyor zaten tas gibi tipler. Ama sonrası? Yaşam özgürlüğü, hepimizin yaşam alanının özgürlüğü bu insanların bunun içinde olmamasıyla alakalı. Çünkü bu insanlar bizim hayatlarımızı da kirletiyorlar. Ve burada iki yüzlü bir bakışa ihtiyaç yok. Ama şu anda Türkiye'de maalesef böyle bakılıyor. Çok net hem de. Ha evet Deniz'in sorduğu soru sorulabilir. Emniyet güçleri, bekçiler nerede? Çok doğru soru. Çok doğru soru. Evet nerede? Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri yere yatırıp 19 yaşında çocuğun sırtına binmeyi biliyorsun. Neredesin? Ama değil. Lütfen düzgün bakın. Lütfen aklınızın kirletilmesine izin vermeyin. Hangi mahalleden olursa olsun. Akşam böyle. Dünyanın en güzel gazetesi bugün Yasemin sesini duyaramadı. Duyaramadı. Yasemin Uyar, Amerika'da New Jersey'de yaşayan bir genç kadın. Yardım çığlığına aldırış edilmedi. Eski sevgilisi tarafından katledildi. 2 yaşındaki çocuğunun gözü önünde. Eski sevgilisi, çocuğunun babası Tyler Rios kendisini katletmiş. Geçmişte diyor şikayetlerde bulundu. Aynı bizde yaşananlar. Dün evli olduğu sığır tarafından, sığır haksızlık değil. Değil vallahi değil. Bu resmen bir hakaret olarak kullanıyorum. Hayvan olarak değil. Çünkü o sığır bundan daha akıllı. Eşini sokak ortasında öldürdü. Sadece dün bir tane cinayet yaşadık biz. Defalarca şikayet eden, çocuğunun gözünün önünde boğazı kesilen insanlar var bu ülkede. Bu iş nasıl yayılıyor, nasıl büyüyor, adalet sistemi bunu görmezden geldiği anda neler yaşanıyor? İşte bunlar ortada. Memura ikramiye emek diye aile yardımı işçilere 4 müjde. Mis. Küstah Yunan. Bak işte bakış bu. Küstah Yunan. Neden? O zaman peki şunu nasıl açıklayacaksın? Olympiakos kulübünden Galatasaray girsin kardeşim maçı biz yapalım diye çırpınan insanlar hakkında ne yapacaksın? Bunun onunla bir alakası yok. İçindeki ırkçılığı kaşıyorlar insanların. Hürriyet de yapıyor bunu, Takvim de yapıyor, Akşam da yapıyor, Yeni Şafak da yapıyor. İçindeki ırkçılığı kaşıyorsun, bu gazete satın alınıyor. Anında. Tosun Coin. Ben uzun süredir Sığır Bank haberi okumuyordum burada biliyorsunuz. Eleman Brezilya'dan geldi. Getirildi. Niye? Çok zeki çünkü. Çakal acayip zeki. Ulan burada benim kıçımdaki donu da alırlar. Beni hapishanede çizerler de diye biliyor. Ben ülkemde yargılanmak istiyorum dedi. Toparlandı geldi. Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın 1,5 milyar lirayı cebe indirdi. Bitcoin'e yatırdım parayı ona katladım dedi. Vallahi ben inanırım. Ben inanırım hatta kafası nasıl çalışmamış kendi coin'ini nasıl Tosun coin'ini nasıl çıkartmamış. Bunu düşünemiyorum. Ancak yine film çevirdi çünkü rakam çok daha yüksekti. 1,5 milyar lirasını 32 milyar liraya çıkarmış olabilir. Kaç? 32 milyar. Nasıl milyar? Eski milyar mı yeni milyar mı? Yeni milyar. Hop mavi ekran kafa gitti bizim. 32 milyar. Lan Merkez Bankası 128 milyar dolar kaybetti diye biz ülkede bas bas bağırıyoruz. 32 milyar mı varmış? Bu kadar sığır bulduktan sonra sığır bankın sahibinin 32 milyar olmaz mı ya? Mehmet Aydın 2017'de kaçtı. 3 yıl sonra Brezilya'dan Türkiye'ye yollandı. Çaldığım parayı Bitcoin'e yatırdım ona katladım açıklaması yaptı. Ancak yine bir hesabı vardı. Çünkü o tarihte bir Bitcoin 2750 dolardı. Yani 1,5 milyar lira 545 bin Bitcoin aldı. Bunu da en yüksekten satıp 32 milyar kazanç sağladı. Nasıl hesapladın? İşte en düşüğü en yükseği. Ha aynı gün işlem yaptı diyorsun yani. Yani yapmalı. Dikkat et. Et, etin E harfi yerine internette kullanılan et işareti kullanılmış. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç internetten tatil için villa kiraladı ancak karşılarına yıkık dökük bir yapı çıktı. Ünlü çift Bodrum'da tatil yapmaya karar verdi. İnternetten kiralık villa seçti, kaporasını ödedi. Ancak Bodrum'a gittiklerinde şok geçirdi çünkü villa adeta mezbelelikti. Korel biz yandık siz yanmayın dedi. Bu hamburger 51 bin lira. Ben dün bu haberi izledim görüntülü olarak. Hollandalı bir aşçı, altın tozuna bulanmış ekmeği de olan dünyanın farklı yerlerinden en pahalı ürünlerin içine tıkıştırıldığı bir hamburger yapmış. Ve Guinness Rekorlar kitabına başvurmuş. Demiş ki dünyanın demiş en pahalı hamburgerini ben yaptım. Gelin tescil edin. İçinde beluga havyarı, Japon bifteği ve trüf de var. 5 bin euroya sattı. Hamburgeri 5000 euroya yiyip tarihe geçmek mümkün ama size %100 garantili bir şey söyleyeyim mi? Yedikten sonra cırcır olma ihtimaliniz %108. Bu ürünler bir araya geldiğinde kral yengeç bacağı var mesela içinde. Beluga havyarı var. Yedikten sonra %100. Vay arkadaş ya. Hocam, canım, hocam biz 6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Olmuyor zaten. Ya 6 ayda hıyar bile yetişmiyor çok özür dilerim ama 6 ayda olmuyor ablacığım. 6 ay değil yani onun süresi. Kayınvalidem bana sen kısır mısın diye sordu. Çok zoruma gitti. Gerçekten benim çocuğum olmayacak mı? Onu geç. Onu geç 6 ayda olmuyor ablacığım zaten. Yani hiç mi haberin yok bundan? 6 değil onun süresi. Onun bir süresi var da benim sana söyleyeceğim o değil. Kayınvalideyle ilişkiyi kes. Vallahi bak 6 aydır evlisin. Kestin şu anda. Yoksa tepene çıkar. Tepene çıkar kayınvaliden. Kes ilişkiyi. Sen kısır mısın diye yüzüne soracak kadar hani böyle bir sığırın iki ayağı üzerine kalkmış bir tipten bahsediyorsun. 6 aylık evli bir kadına. Sen kısır mısın? Ama hocam tabii bir bilim insanı olduğu için benim gibi sıradan bir insan değil. O öyle başlamıyor. Şöyle diyor. Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Yani hiç kimsenin, herkesin hayatına hiç kimse karışamaz diyor. Der hocam, der. Çok büyük bir insan. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, biz öyle diyoruz. Yani siz kısırlık diyorsunuz, ben haliyle infertilite diyorum. Lan ben seninle bir miyim diyor. Bak, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay daha var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres, evham, kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Hocam şu evham kaygı hikayesini bir şey yapsak mı ya? Ben daha önce de söyledim. Onun bir tanesini kullanın yeter. Vallahi bak, evham kaygı. Biri. Mesela stres kaygı daha güzel. Ha, sen senin mahalleye evham diyeyim diyorsun. Tamam, stres evham de. 6 ayınız daha var ablacığım. Bak hoca diyor, boru değil yani. Ben söylesem ciddiye alma da. Hoca diyor, herkesin hayatına hiç kimse karışamaz. Devam çalışmalara. Devam. Kayınvalide ile ilişkiyi kes. Bak ciddi söylüyorum. Bu kardeşini sırtında taşır, hayır duayla anarsın sonra. Yoksa bu kadın var ya, ömrünü çürütür senin. Ömrünü çürütür. Bugün kısır mısın diye soruyor. Yarın başka sorular da gelecektir aklına. Şu anda aklına gelen sadece bu olduğu için bu kadarıyla muhatapsın. Ama devamı %100 gelecektir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da söylüyoruz. Biz farklıyız çünkü. Etnik köken, cinsel yönelim, ne bileyim inanç, inançsızlık, engel, engelsizlik. Hepsi farklı. Ama bu ülke için zenginliyiz. Çünkü biz bir arada yaşamak istiyoruz. Bir arada ve birbirimizden korkmadan. Çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu. Fikirlerimiz farklı ama aynı ülke için iyi şeyler istemek, hayata katılmak hep birlikte. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki ben bu yayını desteklemek istiyorum ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Valla patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. YouTube'da kanala abone olarak, ki bu önemli. Abone olduktan sonra yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayarak, beğendiyseniz yayını tıklayarak. Onun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atıp katkı iletmenin başka yollarını sorarak, ki bu durumda ben size bir maille yanıt vereceğim zaten. Bu katkıyı iletebilirsiniz. Ama en büyük katkınız, desteğiniz hiçbir zaman değişmedi ve bundan sonra değişme ihtimali de yok zaten. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.